Kitabın 9. ayrımı.
Bu kısa tespile kadınlarla erkeklerin hayata nasıl farklı yaklaştıklarını kanıtlıyor. Erkeklerin fevriliğine karşı kadınların sorun çözmedeki soğukkanlılığı ve değişik çareler deneme ısrarı kayda değer. Farklı cinslerin kriz yönetimindeki farklı tavırlarına ilişkin bu deneyi bana hatırlatan Levent Kırca ile Oya Başar'ın boşanma üzerine sergiledikleri son parodileri oldu. Boşanmalarına ilişkin basın toplantısında Kırca ilacı kapıp kaçma telaşındaydı. Başarsa eşi can çekişirken eczacıya soğukkanlılıkla dert anlatmaya çalışan bir kadın görünümünde. İzlerken aşkta masumiyeti yitirdik cümlesi döküldü ağzımdan. Bu bir süre önce okuduğum bir kitabın ilk cümlesiydi. İkili ilişkilerde terörizm. Varlık Yayınları 1997. Başlıklı bu kitapta psikoterapist Mihail Vincent Miller neredeyse tam da ekranda izlediğimiz tartışmayı anlatıyordu. Aslında Kırca ve Başar'ın tartışmada kullandıkları üslup ve geliştirdikleri suçlama, savunma mekanizmaları çoğumuza tanıdık gelmiş olmalı. Çünkü bunlarda modern bir evliliğin bütün klişeleri, hataları, çıkmazları vardı. Ses yükseltmeler, karşıdakinin ağzının payını vermeler, çözüm yerine suçlu aramalar, sorunun nedenini bir dedikoduya veya beni bunun için mi boşadığına indirgemeler, buzdağının altında yatan sorunları görmek istemeyip suyun üzerindekine ilişkin laf oyunları yapmalar, hem barışmak isteyip hem tribünler önünde kuyruğu dik tutmaya çalışmalar vesaire. Miller, boşanma kararından hemen önce son bir umutla kendine terapiye gelen çiftlere genellikle para, cinsel uyumsuzluk, ev işlerinin dengeli paylaşılmaması gibi ikincil nedenleri öne sürdüklerini, ancak aslında bunların altında bir başka neden yattığını söylüyor. İktidar çatışması. Miller'a göre günümüz beraberliklerini iki kişilik bir iç savaşa dönüştüren en önemli etken bu. Amerikalı psikolog sadece aile içi kavgaların değil, sevgi dolu aşk sözcüklerinin altında da bu güç mücadelesinin yattığına, artık sevginin iktidar savaşından ayrılamaz hale geldiğine inanıyor. Aşk uzun yıllar baskı altında tutuldu. Bugün aşkla özgürleşme çağrısı yaşanıyor. Aşk uzun yıllar baskı altında tutuldu. Bugün aşkta özgürleşme çağı yaşanıyor. Ancak Miller bu özgürlük görüntüsünün altındaki çiftlerin maske takıp birbirlerine rol yapmaya Aşk uzun yıllar baskı altında tutuldu. Bugün aşkta özgürleşme çağı yaşanıyor. Ancak Miller bu özgürlük görüntüsünün altında çiftlerin maske takıp birbirlerine rol yapmaya başladıkları ve manipülasyona dayalı yeni bir baskı dönemi yarattıkları kanısında. O anlamda çiftler arası her iletişimin denetimi kim ele geçirecek sorusunda düğümlendiğine inanıyor. Miller'a göre kadınlar daha çok yakınlık, erkekler daha çok özgürlük istiyor. Biri terk edilmekten, diğeri esir edilmekten korkuyor. O yüzden de birbirlerinden en çok istedikleri şey, yani sevgi, onları en çok kaygılandıran şeye dönüşüyor. Ne birbirlerine yakınlaşabiliyor, ne uzaklaşabiliyorlar. Bir soğuk savaşı yaşayıp gidiyorlar. Bıçak yemeye dayanınca da terapiye geliyorlar. Ben son izlediğimiz basın toplantısının Kırcalar'ın halka açık terapi seansı olduğunu düşünüyorum. İki karizmatik kişiliğin medya önünde sürmüş ilişkileri medya önünde bir iktidar hesaplaşmasıyla sonuçlanıyor. Anlaşılan o ki günümüz aşklarının asıl sorunu sevgiyi iktidar savaşının elinden kurtarabilmek olacak. Yöntemi nasıl olursa olsun asıl olan hastaya ilacı yetiştirebilmektir çünkü. Asıl olan hastayı sevmektir. Erkekler sizin erkekleriniz. Bir erkeği tanımak ister misiniz? Dalıp gittiğinde nerelere uzandığının izini sürmek. Yüreğinin geçtiği ıssız geçitlere süzülmek. Uçurumlarına inip bilinçaltısının kuytusuna gizlenmiş tutkulara ulaşmak. Ruhunun derinliklerinde sık sık nükselen medcezirlere anlam bulmak. O halde Pushkin'in Gizli Güncesini okuyun. Erkek denilen cinsin kadınlar karşısındaki aczini, tahayyül gücünü, fantazi yeteneğini, şeytani ihtiraslarını, müftezel zevklerini, zavallı boyun eğmişliğini görecek, şaşıracak, acıyacak, üzülecek, korkacak, iğreneceksiniz. Klasik Rus edebiyatının kurucusu sayılan Alexander Sergeyevich Pushkin'e ait olduğu öne sürülen bir günlük 1990'da Amerika'da yayımlandı ve edebiyat dünyasını birbirine kattı. Türkçe'de Çivi Yayınları'ndan çıkan kitabı ben Pushkin'in anavatanında Rusya'da okudum ve sayfaları çevirdikçe niye dünyanın birbirine girdiğini anladım. Ünlü Rus şairi ömrünün son 2 yılında tuttuğu bu günlükte bütün günahlarını olanca yalınlığıyla kaleme almış, insanın kendine bile itiraf edemeyeceği arzularını sere serpe kağıda dökmüştü. Güncenin ölümünden 100 yıl sonra yayımlanmasını tavsiye etmiş. Güncen'in ölümünden 100 yıl sonra yayımlanmasını vasiyet etmişti. O süre içinde zamanın öğütücülüğü, ayıplanmayı en çok hak eden eylemleri bile yalın tarihsel gerçeklere dönüştürecekti. Ama öyle olmadı. Güncen'i bitirip bir kenara koyduğunuzu anlıyorsunuz ki 100 yıllık zaman dilimi ne Puşkin'i ayıplanma cenderesinden kurtarabilmiş ne de bütün bir erkek soyunu Puşkin'in itiraf ettiği ihtirasların ortağı olarak çırılçıplak yakalanma paniğinden. Bu alabildiğine estetik bir dille yazılmış olan yarı pornografik anıların buram buram cinsellik kokan satırlarını süzdüğünüzde geriye çok temel bir erkek ikilemi kalıyor. Sadakat ve ihanet. Puşkin'in hayatı eşi ve başka kadınlar olarak ikiye ayrılıyor. Günlüğe yansıyan itiraflar silsilesi başka kadınlar güzeldir deyişine hak verdiriyor. Her bir satır eşine onulmaz bir sevgiyle bağlı bir adamın günahın davetine karşı koyamayışını, her seferinde şehveti diğer kadınlarda arayışını ve her kadında ömrü 5 dakikayla birkaç yıl arasında değişen yeni bir hayatı kovalayışını ele veriyor. Ayrı olduğum zamanlar karımı çok özlüyorum diyor Puşkin ve pişkinlikle devam ediyor. Seyahatlerimde karım aklıma geldiğinde öyle arzulu hale gelirim ki etrafımdaki herhangi bir kadını düzmem gerekir. Yaptığını ahlaksızlık saymakla birlikte güncesine bu tavrı meşrulaştıran teorik açıklamalar sıkıştırmaktan geri kalmıyor. Hiçbir kadın kadınlar dünyasını yerine geçemez diyor. Bir gezgini yolu üzerindeki değişik tapınaklarda dua etmek için durdu diye kim azarlayabilir? O aynı Tanrı'ya dua etmektedir. Kitabın finali erkek denilen muammanın hayret verici bir başka düğümünü resmediyor. Güncesinde bazen günde 5 kadınla yattığını anlatan erotik ihanet sahnelerini, becerdiği fahişeleri, katıldığı seks gruplarını şehvetli ayrıntılarla sergileyen Puşkin bir düelloda can veriyor. Düellonun gerekçesi karısının sadakatinden şüphelenmesi. Nazım Usta'nın ruhuna hakaret olmazsa onun dizelerini küçük değişikliklerle bu Güncen'i okuyacak kadınlara ithaf etmek isterim. İşte erkekler, sizin erkekleriniz. Korkunç ve mütecaviz elleri, kalın kıllı çeneleri, kocaman penisleriyle babanız, kocanız, yariniz. Dikkat! Sevgiliniz bu hafta terk edebilir. Aşkın kitabını yazan İtalyanlar aşk hayatımızdaki son durumu belgelediler geçenlerde. Milano'daki bir sempozyumda İtalyan psikolog Elena Parci son 3 yılın sevgililer gününde yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Parci 25 ila 55 yaş arasındaki 786 kadına o günü ve sonrasını sormuş ve çok şaşırtıcı bir sonuca varmıştı. Kadınlar sevgililerini en çok sevgililer gününde terk ediyorlardı. Sevgililerin şenliği olması beklenen gün aşıkların kabusuna dönüşmüştü. Neden? Parki'ye göre bunun temel nedeni hayal kırıklığı. Yıl içinde sevgilisini fazla alaka testine sokmayan kadınlar o gün için büyük beklentiye giriyorlar. Medya ve reklam sektörü son yıllarda bu beklentiyi alabildiğine kamçılıyor. Mesaj hatları, hediye ilanları, örnek aşık haberleri, gazeteleri, televizyonları süslüyor. Kadın hiç olmazsa o gün özel bir ilgi bekliyor ve bu da sevgililer gününü bir sınava dönüştürüyor. Sonuçta 14 Şubat'ı atlayan veya daha da kötüsü sıradanlaştıran bir erkek sınıfta kalmış oluyor. Aa, bugün müydü? Hediye alacaktım ama çok işim vardı. Yemek de amma pahalıymış. Bakalım gelecek sevgililer gününde birlikte olacak mıyız? Türünden bir cümle kadın da bardağı taşırıyor. Benzer bir teşhise geçen yıl kaçırılan bir Amerikan uçağının yolcuları üzerinde yapılan bir araştırmada ulaşılmıştı. Amerikalı bir sosyolog, hava korsanlarının yakalanmasıyla sonuçlanan eylemden sonra kaçırılan yolcuların aile hayatlarını incelemiş ve çok şaşırtıcı bir sonuca varmıştı. Eylem sırasında uçakta bulunan eşlerin çoğu eylemin şokunu atlattıktan sonra ayrılmışlardı. Amerikalı sosyolog da bu ayrılıklara aynı teşhisi koyuyordu. Hayal kırıklığı. Kriz anında maskeler düşmüş, pembe gözlükler çatlamış ve kadınlar en zor anda beraber oldukları erkeklerin gerçek yüzüyle tanışmışlardı. Teslimiyetçi, zayıf, ezik ve korkaktılar. O yüzden de korsanlardan kurtuldular ama terk edilmekten kurtulamadılar. İlişkilerin derinliklerinde bir yerde fay hattında bir çıplak varsa en ufak bir sarsıntı onu ciddi bir kırılmaya sürükleyebiliyor. Bu sarsıntıyı yaratan bir kriz anı olabileceği gibi ilgi beklentisiyle hazırlanılmış özel bir gün de olabilir. Krizlerde yiğitleşir kadınlar, özel günlerde ışıldar ve yanlarındaki adam kendileri gibi yiğitleşmiyor, ışık saçmıyorsa o an kesip atabilirler. Merkez üssü yürek olan bu deprem yaşananın aşk değil, kolayca vazgeçilebilir bir alışkanlık olduğunu hissettirirse, çoktandır göğüs kafeslerini sıkıştıran bu dertten gözlerini kırpmadan kurtulabilirler. O anda sigarayı bırakır gibi. Dayanma eşiği en geniş ilişkiler bile kalbin bu sarsıntısına dayanamaz. İlişkinin yıldızı dökülüp de altından sahtekarlık döküldü mü ortalığa, derindeki yarıp büyüyüp yerle bir eder birlikteliği. Aşk sabırdır belki ama asla tahammül değil. Şu antrenman meselesi. Geçen yaz İstanbul gece hayatına damgasını vuran bir Rum gencinin çapkınlık maceraları gazetelerin birinci sayfasına çıkınca bir reklamcı dostum uyardı. Farkında mısın? Türkiye'de ilk kez bir Rum erkeğinin Türk kızlarla ilişkisi haber oluyor. Gerçekten de öyleydi. Bugüne dek biz hep kız alan taraf olarak Türk yiğitlere abayı yakmış Yunan dilberi haberleri okumaya alışmıştık. Sonradan öğrendik ki suyun öte tarafında da durum aynıymış. Orada da Grek delikanlılara kaçan küçük Asyalı kızlar anlatılır, aksi bahis konusu olmazmış. Değerli araştırmacı Herkül Milas yeni yayınlanan Türk Romanı ve Öteki kitabında, Sabancı Üniversitesi 2000, 450'ye yakın edebiyat eserinde Yunan imajını incelerken aşk konusunda şu saptamayı yapıyor. Bu metinlerde bir tek kez bir Türk kadının bir Rum erkeğini öptüğünü, görüyoruz. Yunan edebiyatında ise tersine, bu kez Türk kadınları Yunan erkeklerini sever, Hristiyanlığı seçer ve sevdikleri erkekle mutlu olurlar. Bir Yunanlı kadının bir Türk erkeğini sevdiği ve kendi isteğiyle ona vardığı 13. yüzyılda Akritas destanındaki Müslümana varma durumu dışında bu metinlerde görülmemiştir. Sayfa 336. Magazin basınından izlediğimiz kadarıyla yüzlerce yıllık bu cinsel milliyetçilik barış rüzgarlarının da etkisiyle yavaş yavaş değişiyor. Sadece bu tarafta değil, karşıda da. Orada da yakışıklı basketçi İbrahim Kutluay'ın Yunanlı genç kızların gönlünü fethetmesi benzer bir farka yol açıyor. Geçenlerde İzmir'de AB'ye bağlı bir merkez ve Çağdaş Gazeteciler Derneği İzmir Şubesi'nin işbirliğiyle ilginç bir toplantı düzenlendi. Çağdaş Gazeteciler Derneği Şube Başkanı Süleyman Gencel'in organize ettiği toplantıda Ege, Gazi, Ankara, Atina ve Pantheon Üniversitesi'nin iletişim fakültelerinden 36 öğrenci ve öğretim üyesi bir araya gelerek Türk-Yunan ilişkilerini medya perspektifinden incelediler. Gruplar halinde yapılan bu çalışmada bir grup Yunanlı dilberlerle eğlenirken arayan sevgilisine "Antrenmandayım" diyen İbrahimli Telsim reklamını içerik analizine tabi tuttu. Vardıkları sonuç ilginç. Aslında İbrahim'in Atina'daki pozisyonu Tarkan filmlerinden alışkın olduğumuz gavur dilberlerini mest eden cengaver görüntüsünü hiç aratmıyor. O anlamda iki ülke kültüründe yerleşik bir ön yargıyı pekiştiriyor. Hatta aksesuar olarak kullanılan dilber sayısının 4 olmasını da iletişim öğrencileri 4 kadın alınabilen günlere bilinçaltı bir gönderme sayıyorlar. İbrahim'in atalarından farkı birkaç Yunanca sözcükle Efaristo, Kalimera ve benzeri kızları motive etmeye çalışması. İletişim öğrencileri Atina'daki İbrahim'le Türkiye'den arayan sevgilisi arasındaki aşk ve güvensizlik ilişkisinin Yunanistan-Türkiye arasındaki iletişimsizlikle paralellik gösterdiğini düşünüyorlar. Tıpkı İbrahim'le sevgilisi, Türkler ve Yunanlılar da birbirlerine karşı hem içten içe bir sevgi hem de derin bir kuşku. Tıpkı İbrahim'le sevgilisi gibi Türkler ve Yunanlılar da birbirlerine karşı hem içten içe bir sevgi hem de derin bir kuşku besliyorlar. Bütün barış mesajlarının ardında bir samimiyetsizlik olduğunu düşünüyor. İlk kuşkuda da ayaklanıp gözlerini karşı kıyıya çeviriyorlar. Ancak reklamın bize gösterdiği önemli bir ayrıntı daha var. İletişim öğrencilerine göre bu reklam hep savaş haberleri satmaya alışmış Türk ve Yunan medyasına ilk kez barışla satar mesajı veriyor. Bu açıdan önemli. Geçtiğimiz hafta sonu gezdiğim bir müzik mağazasında en çok satan 10 albüm listesinde iki tane Yunanlı müzisyen olması barışın sattığına iyi bir örnekti. Diplomasi ise yine arkadan geliyor ve bir türlü asıl konulara geçemeden antrenmana devam ediyor. Reklama ilişkin son bir notla bitirelim. İbrahim'in reklamdaki tavrı belki seksopolitik açıdan bir yenilik getirmiyor. Ancak sevgilisinin "ben de antrenmandayım" yanıtı iki ülkede yerleşik cinsel kültüre karşı cesur bir meydan okumanın ipucunu veriyor. Demet bu yanıtıyla erkeklerin ihanet tekelini parçalıyor. Doğrusu ben bu kadarını göze almışken ondan şöyle bir yanıt beklerdim. Sen hala antrenmanda mısın? Ben maça başladım bile. Yeni senaryo. Aşk hiçbir zaman pişman olmamaktır demişti zengin genç delikanlı. Fakir, güzel genç kızın gözlerinin içine bakarak. Aşkları aralarındaki sınıfsal farkı aşmaya yetmiş, ancak o zamansız hastalığı yenmeye yetmemişti. Çağımızın Romeo'su, Juliet'i kollarında can verdikten sonra ıssız bir pistinin karları arasında gözyaşı dökerken, bizler de ilk aşklarımızın gözlerindeki damlacıkları küçük buselerle silerek terk etmiştik sinemayı. Aşk hikayesi o dönem hepimizin hikayesi olmuştu. Geçenlerde aşk hikayesi 30 yaşına bastı. Ajanslarda bu unutulmaz filmin iki başrol oyuncusunun Ryan O'Neill ile Ali McGrath'ın 30. yıl kokteylinde çektirdikleri fotoğrafları geçtiler. Aman tanrım, o incecik zarif kızdan sadece tanıdık bir tebessüm, yakışıklı genç çocuktansa ringlere veda etmiş bir ağır siklet boksörü görüntüsü kalmıştı geriye. Onların gözyaşları içinde ayrıldığımız sinema salonunun perdesinde öylece değişmeden kalacaklarından neredeyse emin olduğumuzdan bu yorgun fotoğraf eski bir aşk hikayesi gibi burktu içimizi. Kırışan yüzlerinde buruşan yüzlerimizi gördük, ağaran saçlarında serilen saçlarımızı. Çevirdikleri filmin Kerime Nadir imzalı fakir kız zengin olan senaryolarının iyi soslandırılmış bir yabancı versiyonundan ibaret olduğunu o yıllarda hiç fark etmemiştik. Filmin yapımcılarının daha senaryo yazılırken filmin sonunda kız mı ölsün, oğlan mı diye kamuoyu araştırması yaptıklarını ve kız ölürse gişe garanti sonucuna ulaşınca buna göre senaryo siparişi verdiklerini ise nice sonra öğrenecektik. 1970 yılında Aşk Hikayesi filmini sevgilisine hiçbir zaman pişman olmama sözü vererek terk eden romantiklerin çocukları bugün aşk neredeyse daima pişman olmaktır diyen Amerikan güzelinin önünde kuyruk oluyorlar. 30 yılda aşk filmlerinde kanserojen bir müptelalıktan travmatik bir gerçekçiliğe sıçradık. New York Times geçen ay bu suçlamanın son birkaç yılda gerçekleştiğini haber veriyordu. Artık film seyircisi sonunda ne olacağını iyi bildiği filmlerin konforu yerine sürpriz filmlerin beklenmedik finallerini tercih etmeye başlamıştı. Amerikan Güzeli, Altıncı His, Matrix bu eğilimin örnekleriydi. Oysa çok değil, 10 yıl öncesine kadar artık espri aralıkları şablonla saptanmış komedi filmleri, ağlama vakti ustaca ayarlanmış melodramlar ve sonunda hep kahramanların kazandığı büyük bütçeli He-Man maceraları gişe rekorlarını elde tutuyordu. Sihirli formül şuydu: bir filmi iki satırda anlatmıyorsan hiç çekme daha iyi. Son 4-5 yılda seyirci iki satırlık şablonlar yerine her dakika kendini şaşırtacak daha karmaşık yapılı filmlere koşmaya başladı. Bu değişimin nedeni artık sayısı yüzlere varan yerli yabancı televizyon kanallarında, videoda, DVD'de ve internette çok daha fazla film izleyen seyircinin mevcut şablonlardan sıkılıp yenilik araması olsa gerek. Amerikan Güzeli diğer film yapımcıların uzaydan gelen yaratıklarda, mafyaya kafa tutan süper kahramanlarda, insan yiyen korkunç canavarlarda aradığı bu yeniliği çok daha yakın bir yerde buldu. Seyircinin iç dünyasında. Film, perdeyi koca bir aynaya dönüştürerek sıradan Amerikalı'ya kendisiyle yüz yüze gelme ve hayatıyla hesaplaşma şansı verdi. 10 yıl önce kimsenin finanse etmeye cesaret edemeyeceği bu senaryoyla hem müthiş bir gişe gelirine hem de dizi dizi Oscar heykelciklerine kavuştu. Hiçbir şey kendi hayatımızdan daha şaşırtıcı değildi çünkü. Anlaşılan o ki yeni yüzyılın aşk hikayelerini yazacak olanlar keşif gezilerini uzak gezegenlere değil insanın iç dünyasına doğru yapacaklar. Eski şablonlarını yitiren Hollywood kendisine yeni formüller yaratmak zorunda kalacak. Ama film endüstrisinin sihirbazları yeni duruma çoktan adapte oldular bile. Sonunu tahmin ettiği filmleri özleyen geleneksel seyirciyle sürpriz sever yeni kuşakları aynı pazarda buluşturmak için dahiyane bir plan geliştirildi. Yeni DVD filmler izleyiciye final için birkaç seçenek sunuyor. Filmin sonu yaklaşınca videonuzun ekranında beliren seçeneklerden kız ölsün, oğlan ölsün vesaire birini işaretliyorsunuz. Ve film sizin istediğiniz finalle sona eriyor. Yıldızları ve seyircileri yaşlansa da Hollywood her sürprize karşı ayakta durmayı biliyor. Pia'nın peşinde. Pia'yı tanır mısınız? Pia, Atilla İlhan'ın şiirinde bir meşhurun adıdır. Şair bir şehre geldiği vakit Pia başka bir şehre gider hep. O yüzden ne olur kim olduğunu bilsem Pia'nın, ellerini bir tutsam öpsem der İlhan. O yüzden ne olur kim olduğunu bilsem Pia'nın, ellerini bir tutsam ölsem der İlhan. Üstada Magda Üstada Magda içindeki kadınları soruyorlar, şöyle diyor. Belki de o kadın aslında Pia, o hiç olmayan kadın. Aklında kalanlar imkansız aşkların kadınları. Yaşanmış aşklar kalmıyor. Bitiriyorsunuz karşılıklı. Hatırlanan askıda kalmış aşklar. Gülay Göktürk de Hürriyet'te Ayşe Arman'a aşkı karşındakini tanımamaktan, bilinmezlikten kaynaklanan bir duygu diye tanımlıyordu. Aynı evde yaşayınca bilmeye, tanımaya başlıyorsun. Aşk da uçup gidiyor. Ne garip değil mi? Kadın ve erkek Adem'le Havva'dan beridir hep o yasak meyvenin peşinde koşup durdular. Kim bilir kaç kuşaktır sabırla, özlemle, ümitle ölesiye birbirlerine kavuşacakları bir yastığa baş koyacakları günü beklediler. Aşk-ı Memnu gözünü vuslata dikti asırlarca. Bu marazi tutku şiirlerden, masallardan koca bir külliyat doğurdu. Sonra gün geldi, devir değişti, sevenleri ayıran zalimler devrildi. Eros tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Sevenler nihayet kavuştular ve buluştukları anda aşk uçarken bahar kokuları saçarak rengarenk parıldayan narin bir sabun köpüğü gibi sönüp dağıldı avuçlarında. Anlaşıldı ki vuslat aşkın miladı değil, celladıymış. Yüzünü bile görmediği sevdalısı için dağlar delen Ferhat, asımıza nihayet vuslatı erince Şirin'e dönüp bakmaz, internet başından kalkmaz oldu. Sevdalısını bir kez görebilmek uğruna yıllarca pencerede bekleyen Leyla, evleneli beri Mecnun'u kafaya takmaz, merak edip cama çıkmaz oldu. O zaman anlaşıldı ki aşk gücünü kıstırılmışlığından alıyor, karşılıksızlığından, naçarlığından besleniyor. Aşıklar yakınlaştıkça aşk uzaklaşıyor. Nazım, sende ben uzaklığı, sende ben imkansızlığı, Nazım, sende ben uzaklığı, sende ben imkansızlığı seviyorum diye yazmıştı sevdalısına. Çünkü Veysel'in değindiği gibi deryaya akan bir nehir aslında deryaya değil, mütemadiyen ve hararetle ona doğru çağlamaya tutkundu. Cazip olan maksut mahalden ziyade seyahatti bizatihi. Aşk bir tahayyüldür. Ebediyen müptelası olacağınız bir serap. Dokununca dağılan bir kumdan kale. Ben bu sırra ilk kez Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı'nda ermiştim. Duvarda fotoğrafını görüp vurulduğu kızın gerçeğiyle karşılaşınca dünyası yıkılan boyacı Halil sonunda kendi tahayyülünün hakikatin sıradanlığıyla aşınmasına izin vermemiş, kızı bırakıp sevdiği fotoğrafla göle açılmıştı. Zor olan da budur zaten. Aşkı her daim kendinde yaşatabilmek. Bu anlamda aşk tek kişiliktir. Bizim icadımızdır. Meçhule adanmışlığımız, gönüllü esaretimiz, bir muammanın peşinde tarumar olmayı göze alışımız. İnsanoğlu birbirine varıp birbirini tükettiğinden beridir ancak kafasındaki hayale tutunarak mutlu olabiliyor. Her gördüğünde o hayali arıyor, her sevdiğini o hayal sanıyor, her hayal kırıklığının kahredici keyfinden melankolik bir haz alıyor. Ve yeniden Mecnun'a dönüyor. Bugün aşk devrinden kalma bir sihirli lambayı umarsızca ovalayıp duruyorsak o yüzdendir. Belki Pia ansızın çıkıp gelir diye. Kitabın sonu, Orhan Şengürbüz okudu.